Ayrım 45.
Efendiler, yeni meclis ilk döneminde gizli bir muhalefet grubunun tuzağına düşmedi onlara karşı karşıya kaldı. Fethi Bey ve arkadaşları hükümet işlerini sükunetle yürütemeyecek bir duruma getirildi. Fethi Bey bu durumdan bana defalarca şikayet etti ve kendisi hükümetten çekilmek istedi. Öteki bakanlar da aynı şekilde şikayetlerde bulunuyorlardı. Kötülük hükümetin meclise seçilmesinden ileri geliyordu. Bu gerçeği çoktan görmüştüm. Uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma zamanı gelmişti. Ben mecliste gizli ve muhalif bir grubun bulunduğunu fark ettikten, meclis çalışmalarında duyguların hakim duruma geçtiğini gördükten ve Bakanlar Kurulu'nun çalışma düzeninin her gün olur olmaz bir takım sebeplerle alt üst edilmekte olduğuna kanaat getirdikten sonra, uygulanması için sırasını beklediğim bir düşüncenin uygulanma anının geldiğini hükmetmiştim. Bunu itiraf etmeliyim. Buna göre şimdi vereceğim bilgileri ve yapacağım açıklamaları anlamak daha kolay olacaktır. Efendiler, Halk Partisi'nin Rauf Bey'i kendisi toplantıda bulunmadığı halde Meclis 2. Başkanlığı'na Sabit Bey Dışişleri Bakanlığı'na aday seçtiği tarih 25 Ekim 1923 Perşembe günüdür. Aynı gün ve ertesi Cuma günü hükümet üyeleri Çankaya'da benim başkanlığımda toplandı. Gerçek hükümet başkanı Fethi Bey'in ve gerek diğer bakanların istifa etmeleri zamanının geldiğini ve bunun gerekli olduğunu bildirdim. Meclisçe yeni hükümet seçildiğinde şimdiki hükümette bulunan üyelerden yeniden seçilenler olursa onlar bu seçimden sonra da istifa ederek yeni hükümete katılmayacaklardır esasını da kabul ettik. Yalnız o zamanlar bakanlar gibi seçilen ve kabineye bağlı Kurmay Başkanı Fevzi Paşa bu kararın dışında bırakıldı. Çünkü ordu yönetim ve komutasının rastgele birisine verilmesi doğru görülmedi. Efendiler, bu türlü hareketin ve alınan kararın nasıl bir maksada dayandığı incelenirse şu sonuca varılır. İhtiraslı grubu hükümet kurmakta tamamen serbest bırakıyoruz. Şimdiki kabinede bulunan bakanlardan hiçbiri katılmaksızın tamamen istedikleri kimselerden oluşan, istedikleri gibi bir kabine kurarak memleket mukadderatına hakim olmalarında bir sakınca görmüyoruz. Fakat ne hükümet kurmaya ve ne de kursalar bile memleketi yönetmek iktidarı göstereceklerine emin bulunuyoruz. Meclisi aldatmaya çalışan ihtiraslı grup şu veya bu tarzda bir hükümet kurmayı başarabildiği takdirde bir müddet bu hükümetin idare şeklini ve idaredeki iktidarını takip etmenin ve hatta ona yardımcı olmanın doğru olacağını düşündük. Fakat bu şekilde kurulacak bir hükümet memleket yönetiminde ve yeni gayelerimizi gerçekleştirmekte beceriksizlik gösterir ve başka maksatlara yönelirse bunu meclise açıklayarak meclisi aydınlatma yolunu tercih ettik. Hükümet kurmayı başaramadıkları takdirde doğacak karışıklığın meclisi uyandıracağı tabiydi. Bunalım ve karışıklığın devamına seyirci kalınamayacağından işte o zaman bizzat müdahale ederek ve tasarladığım şekli açıkça ortaya koyarak işi kökünden halledebileceğini düşünmüştüm. Milli hakimiyetimizi her şeye ve her şeye karşı koruyalım diyen zat. Efendiler, her şeye ve her şeye karşı milli hakimiyetin korunması tavsiyesinde bulunan zat, halifenin kendisine olan iltifatını Allah'ın lütfu olarak kabul eden zattır. Bazı gazetelerin Konya'da ordu müfettişliğine tayin edilen Fuat Paşa'nın 28 Ekim İstanbul'a gelişinden Rauf Bey, Refet Paşa, Adnan Bey ve diğer birçok kimse tarafından karşılandığını bildiren telgraflarını ve Rauf Bey ve Kazım Karabekir Paşa'nın resimlerini hatırlatmak için yazdıkları yazıları bile yeterince dikkati çekmeye yaramadı. Parti Yönetim Kurulu kesin bir hükümet listesi hazırlayamadı. 28 Ekim günü geç saatlerde toplantı halinde bulunan Parti Yönetim Kurulu tarafından davet edildim. Parti Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'di. Fethi Bey parti adına yönetim kurulunca bir aday listesi hazırlandığını ve bu konuda parti genel başkanı olarak benim de görüşümün alınması uygun görüldüğü için toplantılarına davet ettiklerini bildirdi. Hazırlanan listeyi göz gezdirdim. Bence uygun olduğunu ancak bu listede adları bulunan kimselerin de görüşlerinin alınması, kabul edip etmeyeceklerinin sorulması gerektiğini söyledim. Bu teklifim uygun görüldü. Söz gelişi Dışişleri Bakanlığı için söz konusu edilen Yusuf Kemal Bey'i davet ettik. Yusuf Kemal Bey bu listeye giremeyeceğini bildirdi. Bundan ve buna benzer bazı durumlardan anladım ki parti yönetim kurulu da kabul edilebilir kesin bir aday listesi hazırlayamamaktadır. Yönetim kurulu üyelerine gereken kimselerle daha sıkı temas kurarak kesin bir liste tespit etmelerini tavsiye ettikten sonra yanlarından ayrıldım. Gece olmuştu. Çankaya'ya gitmek üzere meclis binasından ayrılırken koridorlarda beni beklemekte olan Kemalettin Sami ve Halit Paşalara rastladım. Ali Fuat Paşa Ankara'dan hareket ederken bunların Ankara'ya geldiklerini o günkü gazetede bir uğurlama ve bir karşılama başlığı altında okumuştum. Daha kendileriyle görüşememiştim. Benimle konuşmak üzere geç vakte kadar orada beklediklerini anlayınca akşam yemeğine gelmelerini Milli Savunma Bakanı Kazım Paşa vasıtasıyla kendilerine bildirdim. İsmet Paşa ve Kazım Paşa ve Fethi Bey'e de Çankaya'ya benimle birlikte gelmelerini söyledim. Çankaya'ya gittiğim zaman orada beni görmek üzere gelmiş bulunan Rize Milletvekili Fuat, Afyon Karahisar Milletvekili Ruşen Eşref Beylerle karşılaştım. Onları da yemeğe alıkoydum. Cumhuriyetin ilanı kararını nerede ve kimlere söyledim. Yemek sırasında yarın Cumhuriyet ilan edeceğiz dedim. Orada bulunan arkadaşlar derhal düşünceme katıldılar, yemeği bıraktık. O dakikadan itibaren nasıl hareket edileceği konusunda kısa bir program yaparak arkadaşları görevlendirdim. Yaptığımız programın ve verdiğim talimatın uygulanışını göreceksiniz. Efendiler, görüyorsunuz ki Cumhuriyet ilanına karar vermek için Ankara'da bulunan bütün arkadaşlarımı davet ederek onlarla görüşüp tartışmaya asla lüzum ve ihtiyaç görmedim. Çünkü onların da aslında ve tabii olarak benim gibi düşündüklerinden şüphe etmiyordum. Halbuki o sırada Ankara'da bulunmayan bazı kişiler yetkileri olmadığı halde kendilerine ilan verilmeden, düşünce belirtilerini alınmadan Cumhuriyet'in ilan edilmiş olmasını bize gücenme ve bizden ayrılma sebebi saydılar. Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili kanun tasarısını İsmet Paşa ile birlikte hazırladık. O gece birlikte olduğumuz arkadaşlar erkenden ayrıldılar. Yalnız İsmet Paşa Çankaya'da misafirdi. Onunla yalnız kaldıktan sonra bir kanun tasarısı müsveddesi hazırladık. Bu müsveddede 20 Ocak 1921 tarihli Teşkilat-ı İsasiye Kanunu, Anayasa, devlet şeklini tespit eden maddelerini şu şekilde değiştirmiştim. Birinci maddenin sonuna Türkiye Devleti'nin hükümet şekli Cumhuriyet'tir cümlesini ekledim. Üçüncü maddeyi şu yolda değiştirdim. Türkiye Devleti Büyük Millet Meclisi tarafından idare olunur. Meclis hükümetin ayırdığı idare kollarını bakanlar vasıtasıyla yönetir. Bundan başka Teşkilat-ı İsasiye Kanunu'nun temel maddelerinden olan 8. ve 9. maddelerde de değiştirilerek ve açıklığa kavuşturularak şu maddeler yazıldı. Madde: Türkiye Cumhurbaşkanı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu tarafından kendi emri altından bir seçim dönemi için seçilir. Cumhurbaşkanlığı görevi yeni Cumhurbaşkanının seçilmesine kadar devam eder. Görev süresi biten Cumhurbaşkanı yeniden seçilebilir. Madde: Türkiye Cumhurbaşkanı devletin başkanıdır. Bu sıfatla lüzum gördükçe meclise ve bakanlar kuruluna başkanlık eder. Madde: Başbakan Cumhurbaşkanı tarafından ve meclis üyeleri arasından seçilir. Diğer bakanlar başbakan tarafından ve yine meclis üyeleri arasından seçildikten sonra Cumhurbaşkanı tarafından hepsi birden meclisin onayına sunulur. Meclis toplantı halinde değilse onaylama meclisin toplantısına bırakılır. Bu maddelere komisyonda ve mecliste din ve dille ilgili bildiğiniz bir madde de eklenmiştir. 29 Ekim 1923 günü Halk Partisi'nde yapılan görüşmeler. Saygıdeğer efendiler, şimdi isterseniz yüksek heyetinize 29 Ekim 1923 Pazartesi günü Ankara'da geçen olayı kısaca anlatmaya çalışayım. Pazartesi günü saat 10'da Halk Partisi grubu, Grup Yönetim Kurulu Başkanı Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. Bakanlar Kurulu üyelerinin seçimi görüşmelerine başlandı. Başkan: Yönetim kurulu hazırlık niteliğinde olmak üzere genel kurula sunulmak üzere bir bakanlar kurulu listesi hazırladı. Yönetim kurulu kesin bir şey tespit etmiş değildir. Karar saygıdeğer kurulumuzundur. Kabul ederseniz okunsun sözleriyle genel kurula başkanlığı Fuat Paşa'nın bulunduğu bir hükümet listesi sunar. Okunan bu listede İktisat Bakanlığı'na aday gösterilen Celal Bey İzmir söz alarak bakanlar kurulunun önemini belirtmiş ve kendisinin seçilmesini teklif etmiş. Özellikle bu listede adları görülen kimseler çekilenlerden daha kuvvetli değildir. Bizden refah ve ıslahat isteyen bir millet vardır. Herhalde yeniler eskilerden daha kuvvetli olmalıdır. Seçimde acele etmeyelim. Hele hükümet başkanını seçerken iyi düşünelim görüşünü ileri sürmüş. Sahip Bey, Kozan: Meclis başkanlığına Fethi Bey, başkanlığa İsmet Paşa seçilmelidir demiş. İkrem Bey, Rize: Yeni hükümet eski hükümetin boşluğunu doldurabilecek mi? Reis Paşa Hazretleri mümkünse bu konudaki düşüncelerini ifade buyursunlar. Aydınlanalım. Ben o sırada mecliste bulunmuyordum şeklinde konuşmuş. Zülfü Bey, Diyarbakır: Yetki parti meclisinindir. Bu hak grup yönetim kurulunun değildir. Parti meclisi toplansın isteğinde bulunmuş. Mehmet Efendi, Bolu: Seçilecek hükümet ancak bir ay dayanabilir. Hükümetin böyle sık sık değişmesi memleket ve milleti kötü ve güç bir duruma sürükler. Hükümet istifa sebebini açıkça anlatmazsa herhangi bir hükümet seçimine katılmam. Önce sebebi anlayalım, sonra seçim yapalım. Faik Bey, Tekirdağ: Listede gösterilen isimler öncekilerden daha kuvvetli değildir. Parti meclisi toplanıp bu meseleyi halletsin. Vasıf Bey, Saruhan: İsmet Paşa'nın hizmetlerinden bahsettikten sonra, memleketi milletin için bırakıyor. Liderlerimiz bizi aydınlatmamıştır. Sayın Başkanımız, beni kastetmiş olacak, bizi niçin aydınlatmıyor demiş, uzun bir konuşma yapmış. Necati Bey, İzmir: Memleketin güvendiği kimselerin bizi bırakıp ayrılmalarını kabul edemeyiz. Sayın Başkanımız bizi aydınlatsın ve uyarsın. İçeriye ve dışarıya karşı kuvvetli bir hükümete kesinlikle ihtiyacımız vardır. Başkan Fethi Bey: Yönetim kurulunun yaptığı bu liste ne paşanın ve ne de yönetim kurulunundur şeklinde bir açıklama yapmayı gerekli bulmuş. Doktor Fikri Bey, Ertuğrul: Vasıf ve Necati Beylerin düşüncelerine katılırım. Memleket süt limanı değildir. Memleket idaresi gelişi güzel yapılacak bir seçime terk edilemez. Kuvvetli şahıslardan kurulu bir hükümet seçilmelidir. Recep Bey, Kütahya. Arkadaşlar sözlerini bitirsinler, sonra Gazi Paşa Hazretleri söylesinler. Henüz toplantıda değildir. İlyas Sami Bey, Muş. Sayın Başkanımız Gazi Paşa Hazretleri düşüncelerini ifade buyursunlar. Bunalımın doğduğu gün giderilmesi daha yararlıdır. Erteleme şiddetlenmesine yol açar. Bir hükümet başkanı seçelim. 24 saatlik bir süre tanıyalım. Arkadaşlarını bulsun, kuvvetli bir hükümet kurulsun. Abdurrahman Şeref Bey, rahmetli İstanbul Milletvekili. Bazı arkadaşlar telaş ediyorlar. Bu her memlekette görülen olaydır. Hepimizin amacı vatanın saadetidir. Bir makine kurup tıkır tıkır işletmiyoruz. Bu da doğru. Kuvvetli bir hükümeti nasıl bulmalı, hastalığı nasıl keşfetmeli? Teşkilat-ı Esasiye kanunumuzu göz önüne alalım. Hükümetin görevini belli edelim. Meclis görüşlerini söylesin. Ondan sonra reis paşamız da görüşlerini ifade buyursunlar. Bir sonuca varalım. Herkes bir işe yarar. Herkesi yaradığı işte kullanmalı. Şahıslardan söz etmeyelim. Vatanın yüksek çıkarlarında birlikteyiz. Reis Paşa Hazretleri görüşlerini ifade buyursunlar. Eyüp Sabri Efendi, Konya. Ne olursa olsun bir seçim zaruretiyle karşı karşıya bulunuyoruz. Bundan önceki hükümet üyelerinin yeniden seçilmiş olsalar bile kabul etmeyeceklerine karar verdiklerini işitiyoruz. Yüce Meclis bu kararı kaldırmalıdır. Recep Bey, Kütahya. Üç esaslı noktaya dokunacağım. Birincisi şekil, ikincisi çalışma eksikliği, üçüncüsü manevi birliğimizde açılan gediktir. Şekillerde eksiklik olursa iyi bir sonuç vermez. Eldeki listede yer alan değerli arkadaşlar hangi zamanda, hangi şartlar altında çalışacaklardır belli değil. Kuvvetli bir şahsın kendi arkadaşlarını bularak bir hükümet kurması gerekir. Recep Bey özellikle bu son nokta üzerinde uzun bir konuşma yapmış ve açıklamalarda bulunmuş. Talat Bey, Ardahan. Recep ve Abdurrahman Şeref Beyler pek güzel açıkladılar. Hükümet başkanının görevi nedir? Görev ve yetki kanunu hala çıkarmadık. Gazi Paşa Hazretleri bizi aydınlatmak lütfunda bulunsunlar demiş. Ben genel başkan olarak meselenin çözümüne memur edildim. Başkan bundan sonra görüşmenin yeterliğini oya koymuş. Görüşme yeterli görüldükten sonra bir takım önergeler okunmuş. Bunlardan Kemalettin Sami Paşa'nın önerisi kabul edilmiş. Bu önergeyle ben genel başkan sıfatıyla meselenin çözüme bağlanması için parti meclisi tarafından görevlendiriliyordum. Görüşmeler sırasında Çankaya'da evimde bulunuyordum. Kemalettin Sami Paşa'nın önergesinin kabul edilmesi üzerine toplantıya davet edildim. Toplantı salonuna girer girmez doğruca kürsüye çıktım ve kısaca şu görüş ve teklifi ortaya attım. Efendiler dedim, hükümet üyelerinin seçiminde görüş birliği sağlanamadığı anlaşılmıştır. Bana bir saat kadar müsaade buyurun, bulacağım çözüm yolunu arz ederim. Başkan Fethi Bey teklifi oya koydu, kabul edildi. Efendiler, bu bir saat içinde gereken kimseleri meclisteki odama davet ederek onlara 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun tasarısını gösterdim ve kendileriyle görüştüm. 28-29 Ekim gecesi hazırladığım kanun müsveddesini teklif ettim. Saat 13.30'da parti genel kurulu yeniden Fethi Bey'in başkanlığında toplandı. İlk söz bendeydi. Kürsüye çıktım ve şu konuşmayı yaptım. Saygıdeğer arkadaşlar, üzerinde durduğumuz meselenin çözümünde karşılaşılan güçlüklerin sebebi bütün arkadaşlar canla savaştır. Sanırım eksiklik ve yanlışlık uygulamakta olduğumuz usul ve şekildedir. Gerçekten de yürürlükteki Teşkilat-ı Esasiye kanununa göre bir hükümet kurmaya teşebbüs ettiğimiz zaman bütün arkadaşların her biri bakanları ve hükümeti seçmek mecburiyetiyle karşı karşıya kalıyor. Hepinizin birden hükümet üyelerini seçmek zorunda kalmanızda görülen güçlüğün giderilmesi zamanı gelmiştir. Geçen dönemde de aynı şekilde güçlükle karşılaşılıyordu. Görülüyor ki bu usul bazen birçok karışıklıklara yol açıyor. Yüksek heyetiniz bu güçlüğün çözülmesi için beni görevlendirdi. Ben zorunluluğunuza sorumlu karşıdan hareket ederek düşündüğüm şekli tespit ettim. Onu teklif edeceğim. Teklifin kabul edilirse kuvvetli ve kendi için uyumlu bir hükümet kurmak mümkün olacaktır. Devletimizin şekil ve niteliğini tespit eden ve hepimiz için bir gaye olan Teşkilat-ı Esasiye kanunumuzun bazı noktalarına açıklık kazandırmak gerekir. Teklif şudur dedikten sonra bilinen tasarıyı okutmak üzere katip beylerden birini uzatarak kürsüden ayrıldım. Teklifimin niteliği anlaşıldıktan sonra tartışmalar başladı. Sabit Bey, Erzincan. Hükümetin bu şekilde kurulması usulünün lehindeyim. Ancak Teşkilat-ı Esasiye kanununda değişiklik yapılması teklifiyle bugünkü bunalıma çözmek mümkün değildir. Biz şimdi bir başbakan seçelim, Teşkilat-ı Esasiye kanununun değiştirilmesini sonra düşünürüz dedi. Hazım Bey, Niğde. Şu görüş ileri sürdü. Teşkilat esasiye kanununu biz yapabilir miyiz? Sanırım ki yapamayız. Yetkimiz varsa bu partide olmaz. Partide görüşüldükten sonra açık oturumda kimse söz söyleyemiyor. Millet varlığını ilgilendiren kanunların burada kesin bir şekilde tespit edilmesine taraftar değilim. Bu gibi kanunlar açık oturumda ve serbestçe görüşülmelidir. Biz her şeyden önce hükümet bunalımına bir çare bulalım. Yunus Nadi Bey, Hazım Bey'e şu yolda cevap verdi. Hani memleket ilk defa teşkilat esasiye kanunu yaparsa o iş için bir kurucu meclis kurmuştur. Bizde ise bu gibi meselelerde ayrıca bir kurucu meclis kurulacağı açıkça belirtilmemiştir. Bizde her zaman bu gibi değişiklikler olmuştur. Bizden önceki Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu yolda yürümüştür. Buna yetkimiz vardır. Kararsızlık gösterilmesin. Şimdi biz hükümet bunalımının çözümünü Reis Paşa Hazretlerine bıraktık. O da bize bu teklifi getirdi. Bu teklifte yer alan usulü bütün arkadaşlar ayrı ayrı düşünmüştür. Şimdi buna kesin bir şekil vermek gerekir. Teklif edilen şekil zaten vardır. Buna bir açıklık verip daha belirli şekilde tespit edeceğiz. Vehbi Bey, Balıkesir. Bizim şimdiye kadar görüşüldüğünü işittiğimiz Teşkilat-ı Esasiye Kanunu hakkında bir bilgimiz yoktur. Gerçi gazetelerde gördük ama bu yeter mi? Bu bakımdan biz bu konuyu bir bütün olarak görüşmek üzere daha sonraya bırakıp önce bunalıma bir çare bulalım. Halil Bey, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun değiştirilerek yeniden yapılmasına yetkimiz vardır. Fakat yapılacak bu değişiklikler gerçekten vatan ve milletimizin saadetini sağlayabilecek midir? Bunu söylemek gerekir. Bunu hukukçu, hukuk bilgini olan arkadaşlarımız gelip açıklasınlar. Açıklama yapılmadıkça bu meselenin derhal halledilmesine taraftar değilim. Üyelerden biri, Teşkilat-ı Esasiye Kanunu öyle gelişigüzel düzeltilemez. Hamdullah Supi, İstanbul. 4 yıl önce bakanların ayrı ayrı seçilmelerinin zararlarını söylemiştim. Bugün de aynı durum baş gösterdi. Gazi Paşa'nın teklifine gelince bu yeni değildir. 4 yıl önce yapılan bir kanunun daha açık olarak ifadesinden ibarettir. Durum böyle olunca değişiklik aleyhinde söz söyleyecekler gelsinler düşüncelerini açıklasınlar. Fakat zamanımızın uzun uzadıya beklemeye tahammülü yoktur. Ragıp Bey, Kütahya. Kanunların en iyisi şartlardan, ihtiyaçtan doğmuş olanıdır. İhtiyaçsa nedendedir. Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun tamamlanması ve açıklığa kavuşturulması gerekir. Teklifin derhal görüşülmesine geçelim. Adalet Bakanı Rahmetli Seyit Bey, teklif edilen şekil yeni bir şey değildir. Yürürlükteki Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nun açıklığa kavuşturulması ve buna göre tespitidir. Kanunlar ihtiyaçtan doğar, teorik görüşlerden kaynaklanmaz. Zaman ve olaylar her şeye hakimdir. Gelişme kanunu değişmez kesin bir kuraldır. Teklif edilen şekilde bir yenilik yoktur. Yürürlükteki şekil daha açık ve belirli bir şekilde ifade edersek elbette millet ve memleketimizin yararına daha uygun olarak hareket etmiş oluruz. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Rahmetli Seyit Bey'in görüşüne Abidin Bey, Mayıs'a şu cevabı verdi. Önce hükümet bunalımına çözüm getirelim. Eyüp Sabri Efendi, Konya. Görüş şöyleydi. Biz Gazi Paşa Hazretlerine hakem yaptık. Bizim Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu değiştirmeye yetkimiz yok demek, gayrimeşru olduğumuzu kabul etmek demektir. Meclisin Teşkilat-ı Esasiye Kanunu'nu değiştirme yetkisi mevzudur. Hükümetimizin şekli mutlaka cumhuriyet olacaktır. Bundan sonra İsmet Paşa söz alarak şu yolda bir konuşma yaptı. Parti başkanının teklifini kabule ihtiyaç kesindir. Bütün dünya bizim bir hükümet şekli görüştüğümüzü biliyor. Bu görüşlerimizi bir sonuca bağlayıp açıklamamak, güçsüzlüğü ve karışıklığı sürdürmekten başka bir şey değildir. Bir tecrübemden söz edeyim. Avrupa diplomatları bu konuda beni uyardılar. Devletin başkanı yoktur dediler. Şimdiki idare şeklimize göre başkan meclis başkanıdır. Demek ki siz bir başka başkan bekliyorsunuz. Avrupa'nın düşüncesi işte budur. Oysa biz böyle düşünmüyoruz. Millet hakimiyetini ve mukadderatını fiili olarak eline almıştır. O halde bunu hukuki olarak dile getirmekten neden çekiniyoruz? Cumhurbaşkanı olmadan başbakan seçilmesini teklif etmek kanunsuz olur. Bunda şüpheye yer yoktur. Başbakanın seçilebilmesi için Gazi Paşa Hazretlerinin teklifinin kanunlaşması gerekir. Genellenmiş olan bir zaafın sürdürülmesinin anlamı yoktur. Partinin bütün millete karşı yüklendiği sorumluluğun gereklerine uygun olarak hareket etmek zaruridir. İsmet Paşa'dan sonra rahmetli Abdurrahman Şeref Bey'in konuşmasında şu sözler yer alıyordu. Hükümet şekillerinin teker teker sayılmasına gerek yoktur. Hakimiyet kayıtsız şartsız milletindir dedikten sonra kime sorarsanız sorunuz bu cumhuriyettir. Doğan çocuğun adıdır. Ama bu ad bazılarına bas gelmezmiş, varsın gelmesin. Bundan sonra Yusuf Kemal Bey teklifin kabul edilmesi gerektiği hususunda uzun bilgiler verdi ve bunun derhal kanunlaşması için gerekli işlemin tamamlanmasını teklif ederim dedi. Teklifin parti grubunda ve hemen arkasından mecliste görüşüldü ve yaşasın cumhuriyet sesleri arasında kabul edildi. Abdullah Azmi Efendi'nin meselesinin önemi meydandadır. Görüşme devam etsin diye yükselen itirazına rağmen yeterlik teklifi kabul edildi. Ondan sonra teklifimin bütünü ve arkasından da maddeler birer birer okunarak görüşüldü ve kabul edildi. Efendiler, parti grubu toplantısına son verildi ve hemen meclis toplantısı açıldı. Saat 18'di. Kanun teklifi kanun esası encümeni tarafından usulen incelenip tutanağa hazırlanırken meclis diğer bazı işlerle meşgul oldu. Sonunda başkanlık kürsüsünde oturan başkan vekili İsmet Bey Paşa meclise şu bilgiyi verdi. Kanun-ı Esasi Encümeni, Teşkilat Esasi Kanunu'nda değişiklikler yapılması ile ilgili tasarının öncelikle ve derhal görüşülmesini teklif ediyor. Kabul sesleri üzerine tutanak okundu. Teklif edildiği gibi öncelikle görüşüldü. Nihayet kanun birçok konuşmacının yaşasın Cumhuriyet sesleriyle alkışlanan konuşmalarıyla kabul edildi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı'nı Türkiye Büyük Millet Meclisi oy birliğiyle beni seçti. Ondan sonra Cumhurbaşkanı seçilmesi için mecliste oylamaya geçildi. Toplanan oyların sonucunu başkanlık kürsüsünde oturan İsmet Bey, Paşa genel kurula şu şekilde bildirdi. Türkiye Cumhurbaşkanlığı için yapılan oylamaya 158 kişi katılmış ve Cumhurbaşkanlığı'nı 158 üye oy birliğiyle Ankara Milletvekili Mustafa Kemal Paşa Hazretleri'ni seçmişlerdir. Efendiler, seçimin hemen arkasından mecliste yaptığım konuşmayı tutanaklarda okumuşsunuzdur. Ancak tarihi bir hatıranın canlandırılması için müsaade ederseniz o konuşmamı burada aynen tekrar edeyim. Saygıdeğer arkadaşlar, dünya çapında önemli ve olağanüstü olaylar karşısında saygıdeğer milletimizin gerçek uyanıklığına ve şuurluluğuna değerli bir belge olan Teşkilat Esasiye Kanunu'nun bazı maddelerini açıklığa kavuşturmak için kurulmuş olan özel komisyon tarafından yüksek heyetimize teklif edilen kanun tasarısının kabulü dolayısıyla Türkiye Devleti'nin zaten bütün dünyaca bilinen, bilinmesi gereken mahiyeti milletler arası adıyla adlandırıldı. Bunun tabi bir gereği olmak üzere bugüne kadar doğrudan doğruya meclis başkanlığında bulundurduğunuz arkadaşınıza yaptırdığınız bu görevi Cumhurbaşkanı unvanıyla yine aynı arkadaşınız bu aciz arkadaşınıza tevcih ediyorsunuz. Bu münasebetle şimdiye kadar hakkında gösterdiğiniz sevgi, samimiyet ve güveni bir defa daha göstermekle yüksek değer bilirliğinizi ispat etmiş oluyorsunuz. Bundan dolayı yüce heyetinize gönlümün bütün samimiyetiyle teşekkürlerimi arz ederim.